Ayrım 20.
Materyalizmden ödün verdiğinde benliğini fideizme kaptırırsın. Sonra duyular hiç kimsenin duyuları olur. Us hiç kimsenin usu, ruh hiç kimsenin ruhu, istenç hiç kimsenin istenci olur. Bu satırlar Lenin'in büyük bir korkuyla fark ettiği ve hem kendi kafasından hem de yoldaşlarının kafalarından silmek istediği gerçeğin günümüzün materyalistlerini de aynı biçimde tedirgin ettiğini göstermektedir. Ama pek ünlü ve diğer materyalistler Lenin'den daha da büyük bir tedirginlik içindedirler. Çünkü bu gerçeğin bundan 100 yıl öncesine göre çok daha açık, kesin ve güçlü bir biçimde ortaya konduğunun farkındadırlar. Bu konu tüm dünya tarihinde ilk kez bu kadar karşı konulamaz bir biçimde anlatılmaktadır. Ama yine de birçok materyalist bilim adamının maddenin bir hayalden ibaret olduğu gerçeğini son derece yüzeysel bir bakış açısıyla değerlendirdiği fark edilmektedir. Çünkü burada anlatılan konu bir insanın hayatında karşılaşabileceği en önemli, en heyecan verici konulardan biridir. Bu derece çarpıcı bir konu ile daha önce yüz yüze gelmiş olmaları mümkün değildir. Buna rağmen söz konusu bilim adamlarının gösterdikleri tepkiler ya da konuşma ve yazılarındaki üslup son derece sığ ve yüzeysel bir kavrayışa sahip olduklarını ele vermektedirler. Öyle ki bazı materyalistlerin burada anlatılanlara gösterdikleri tepkiler, materyalizme olan körü körüne bağlılıklarının onlarda bir tür mantıksal tahribat oluşturduğunu ve bu nedenle konuyu anlamaktan çok uzak olduklarını göstermiştir. Örneğin yine bir bilim ve ütopya yazarı ve öğretim üyesi olan Alaaddin Şenel, aynı Renan Pekünlü gibi Darwinizmin çökertilmesi bir yana, asıl tehlike bu konu mesajları vermiş, kendi felsefesinin bir dayanağı olmadığını hissettiği için de öyleyse siz anlattıklarınızı ispatlayın anlamına gelen isteklerde bulunmuştur. Ancak asıl ilginç nokta söz konusu yazarın tehlike olarak gördüğü gerçeği bir türlü kavrayamadığını gösteren satırlar yazmış olmasıdır. Örneğin Şenel tamamen bu konuyu ele aldığı bir makalesinde dış dünyanın beynin içinde görüntü olarak algılandığını kabul etmiştir. Ama görüntülerin maddi karşılığı bulunan ve bulunmayan görüntüler olarak ikiye ayrıldığını söyleyerek dış dünya ile ilgili görüntülerin maddi karşılığı bulunduğunu öne sürmüştür. Bu iddiasını desteklemek için de bir telefon örneği vermiştir. Kısaca beynimdeki görüntülerin dış dünyada karşılığı olup olmadığını bilmiyorum ama aynı şey telefonla konuşma yaptığımda da geçerlidir. Telefonla konuşurken karşımdaki kişiyi göremem fakat sonradan yüz yüze konuşurken bu konuşmayı doğrulatabilirim diye yazmıştır. Söz konusu yazar bu benzetmeyle şunu kastetmektedir. Eğer algılarımızdan kuşkulanırsak maddenin aslına bakıp gerçeği kontrol edebiliriz. Oysa bu çok açık bir yanılgıdır. Çünkü bizim maddenin aslına ulaşmamız kesinlikle mümkün değildir. Hiçbir zaman zihnimizin dışına çıkıp dışarıda ne olduğunu bilemeyiz. Telefondaki sesin karşılığı olup olmadığı telefondaki kişiye doğrulatılabilir. Ama bu doğrulatma da tamamen zihinde yaşanan bir hayalden ibarettir. Nitekim bu kişiler aynı olayları rüyalarında da yaşarlar. Örneğin Şenel rüyasında da telefonla konuştuğunu, ardından bunu konuştuğu kişiye onaylattığını görebilir. Veya pek ünlü rüyasında da büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu hissedip, karşısındaki insanlara Lenin'in asırlık eserlerini tavsiye edebilir. Ama söz konusu materyalistler ne yaparlarsa yapsınlar, yaşadıkları olayların konuştukları kişilerin birer algıdan ibaret olduğu gerçeğini inkar edemezler. O halde beyindeki görüntülerin karşılığı olup olmadığı kime doğrulatılacaktır? Yine beyinde oluşan gölge varlıklara mı? Kuşkusuz materyalistlerin beynin dışına ait bilgi sağlayabilecek, doğrulama yapabilecek bir bilgi kaynağı bulması mümkün değildir. Her türlü algının beyinde oluştuğunu kabul etmek ama istendiğinde bunun dışına çıkılıp, algıların gerçek dış dünyaya doğrulatabileceğini sanmak ise aslında bir insanın anlayış düzeninin sınırlı olduğunu, bozuk bir mantık örgüsü içinde düşündüğünü gösterir. Oysa burada anlatılan gerçek, normal anlayış düzeyine ve mantık örgüsüne sahip bir insan tarafından hemen rahatlıkla anlaşılabilecek bir konudur. Ön yargısız her insan bu anlatılanlar doğrultusunda dış dünyanın varlığını duyu organları aracılığıyla test edemeyeceğini anlar. Ancak görüldüğü kadarıyla materyalizme olan körü körüne bağlılık, insanların akıl yürütme yeteneklerini bozmaktadır. Bu yüzden günümüzdeki materyalistler de maddenin varlığını taşlara tekme atarak ya da pasta yiyerek ispatlamaya çalışan akıl hocaları gibi ciddi mantık bozuklukları göstermektedirler. bunun aslında şaşırtıcı bir durumda olmadığını belirtmek gerekir. Çünkü akledememek, yani dünyayı ve olayları düzgün bir mantık örgüsü içinde yorumlayamamak, inkarcıların ortak vasfıdır. Allah, Kur'an'da inkarcıların akıl erdiremeyen bir topluluk olduklarını özellikle belirtmektedir. Maide Suresi 58. Materyalistler tarihin en büyük tuzağına düşmüşlerdir. Türkiye'deki materyalist çevrelerde baş gösteren ve burada sadece birkaç belirtisine değindiğimiz panik atmosferi, aslında materyalistlerin tarih boyunca karşılaşmadıkları kadar büyük bir hizmetle yüz yüze olduklarını göstermektedir. Maddenin bir algıdan ibaret olduğu gerçeği, modern bilim tarafından ispat edilmiştir ve dahası çok açık, kesin ve güçlü bir biçimde ortaya konmaktadır. Materyalistler körü körüne inandıkları, bel bağladıkları, güvendikleri maddesel dünyanın içindeki her şeyle birlikte tamamen yok olduğunu görmekte ve buna karşı hiçbir şey yapamamaktadırlar. İnsanlık tarihi boyunca materyalist düşünce hep var oldu ve bu kişiler kendilerinden ve savundukları felsefeden çok emin bir şekilde kendilerini yaratmış olan Allah'a başkaldırdılar. Ortaya attıkları senaryoya göre madde ezeli ve ebediydi ve tüm bunların bir yaratıcısı olamazdı. Yalnızca kibirlerinden dolayı Allah'ı reddederlerken var zannettikleri maddenin ardına sığındılar. Bu felsefeden öylesine eminlerdi ki hiçbir zaman bunun aksini ispatlayacak bir açıklama getirilemeyeceğini düşünüyorlardı. İşte bu yüzden maddenin aslı ile ilgili olarak bu kitapta anlatılan gerçekler bu kişileri büyük bir şaşkınlığa düşürmüştür. Çünkü burada anlatılanlar felsefelerini temelden yıkıp atmış, üzerinde tartışmaya dahi imkan bırakmamıştır. Tüm düşüncelerini, hayatlarını, kibirlerini ve inkarlarını üzerine bina ettikleri madde ellerinden bir çırpıda uçup gitmiştir. Madde yoktur ki maddecilik olsun. Allah'ın bir sıfatı inkarcılara tuzak kurmasıdır. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken Allah da bir düzen, bir karşılık kuruyordu. Allah düzen kurucuların tuzaklarına karşılık verenlerin hayırlısıdır. Ayetiyle bu gerçek bildirilir. Enfal Suresi 30. İşte Allah maddeyi var zannettirerek materyalistleri tuzağa düşürmüş ve tarihte benzeri görülmemiş şekilde küçültmüştür. Mallarını, mülklerini, mevkilerini, ünvanlarını, içinde bulundukları toplumu, tüm dünyayı ve aslında birer hayalden ibaret olan her şeyi varsanmışlar, üstelik bunlara güvenerek Allah'a karşı büyüklenmişlerdir. Böbürlenerek Allah'a isyan etmiş ve inkarda ileri gitmişlerdir. Bunları yaparken de güç aldıkları tek şey madde olmuştur. Ama öyle bir anlayış eksikliği içine düşmüşlerdir ki, Allah'ın kendilerini çepeçevre sarıp kuşattığını hiç düşünmemişlerdir. Allah, inkarcıların anlayışsızlıkları sonucunda düşecekleri durumu Kur'an'da şöyle haber vermiştir. Yoksa hileli bir düzen mi kurmak istiyorlar? Fakat asıl o inkar edenler hileli düzene düşecek olanlardır. Tur Suresi 42. Bu belki de tarihin gördüğü en büyük yenilgidir. Materyalistler kendilerince büyüklenirken aslında büyük bir oyuna gelmişler, Allah'a karşı çirkin bir cesaret göstererek açtıkları savaşta kesin olarak yenilmişlerdir. Böylece biz her ülkenin önde gelenlerini orada hileli düzenler kursunlar diye oranın suçlu günahkarları kıldık. Oysa onlar hileli düzeni ancak kendilerine kurarlar da bunun şuuruna varmazlar. Ayeti yaratıcılarına baş kaldıran bu gibi inkarcıların nasıl bir şuursuzluk içinde olduklarını ve nasıl bir sonla karşılaşacaklarını en açık şekilde haber verir. Enam Suresi 123. Bir başka ayette ise bu gerçek şöyle vurgulanır. Sözde, Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar, oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Bakara Suresi 9. İnkarcılar kendilerince tuzak kurmaya kalkışırlarken, ayetteki şuuruna varmazlar ifadesiyle açıklandığı gibi çok önemli bir gerçeği fark edememişlerdir. Yaşadıkları tüm olayların onlara algılatılan birer hayal olduğu ve işledikleri her fiil gibi kurdukları tuzakların da zihinlerinde oluşan bir görüntüden ibaret olduğu gerçeğini. Bu kavrayışsızlıkları sebebiyle de Allah ile yalnız olduklarını unutarak kendi kendilerini hileli bir düzene düşürmüşlerdir. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de Allah inkarcıların tüm hileli düzenlerini temelinden yıkacak bir gerçekle onları yüz yüze getirmiştir. Allah, Hiç şüphesiz şeytanın hileli düzeni pek zayıftır ayetiyle bu düzenlerin daha ilk kuruldukları anda sonuçlarının yıkım olacağını da haber vermiştir. Nisa suresi 76. Ve müminleri de onların hileli düzenleri size hiçbir zarar veremez ayetiyle müjdelemiştir. Ali İmran suresi 120. Allah bir başka ayetinde inkar edenlerin işleri bir seraba benzer. Susayan onu bir su sanır, elini uzatır fakat yanında bir şey bulamayıverir diye haber verir. Nur suresi 39. Materyalizmde bu ayette işaret edildiği gibi isyan edenler için bir serap oluşturur. Ona güvenerek ellerini uzattıklarında her şeyin bir hayalden ibaret olduğunu anlarlar. Allah onları böyle bir serapla kandırmış, bütün bu algılar bütününü var gibi göstermiştir. Koskoca insanlar, profesörler, astronomlar, biyologlar, fizikçiler, ünvanları, mevkileri her ne olursa olsun, maddeyi kendilerine ilah edinmeleri sebebiyle bu oyuna gelmişler, birer çocuk gibi aldanmış ve küçük düşmüşlerdir. Bir algılar bütünlüğü mutlak sanarak onun üzerine felsefelerini, ideolojilerini kurmuşlar, hakkında ciddi tartışmalara girmişler, sözde entelektüel anlatımlar kullanmışlardır. Tüm bunlardan dolayı da kendilerini çok akıllı saymışlar, evrenin gerçeği hakkında fikir yürütebileceklerini düşünmüşler ve en önemlisi kendi sınırlı akıllarıyla Allah'ı yorumlayabileceklerini sanmışlardır. Allah onların içine düştükleri bu durumu bir ayetinde şöyle bildirir. Onlar, inanmayanlar, bir düzen kurdular. Allah da buna karşılık bir düzen kurdu. Allah düzen kurucuların en hayırlısıdır. Ali İmran suresi 54. Dünyada bazı tuzaklardan kurtulmak mümkün olabilir. Ancak Allah'ın inkar edenlere kurduğu bu tuzak öyle sağlamdır ki asla bir kurtuluş imkanları kalmamıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar, kime başvururlarsa vursunlar, kendilerini kurtaracak, Allah'tan başka bir yardımcı bulmaları da mümkün değildir. Allah'ın Kur'an'da haber verdiği gibi, kendileri için Allah'tan başka bir vekil, koruyucu, dost ve yardımcı bulamayacaklardır. Nisa suresi 173. Materyalistler böyle bir tuzağa düşeceklerini hiç beklemiyorlardı. 20. yüzyılın bütün imkanları ellerindeyken, rahatça inkarda diretebileceklerini ve insanları da inkara sürükleyebileceklerini sanıyorlardı. Allah, inkarcıların tarih boyunca taşıdıkları bu zihniyeti ve uğradıkları sonu Kur'an'da şöyle haber vermiştir. Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de onların farkında olmadığı bir düzen kurduk. Artık sen, onların kurdukları hileli düzenin uğradığı sona bir bak. Biz onları ve kavimlerini topluca yok ettik. Neml suresi 50-51. Ayetlerde anlatılan gerçeğin bir anlamı da şudur. Materyalistlere sahip oldukları her şeyin bir hayalden ibaret olduğu açıklanmış, yani ellerindeki her şey topluca yok edilmiştir. Ve onlar var zannettikleri mallarının, fabrikalarının, altınlarının, dolarlarının, çocuklarının, eşlerinin, dostlarının, makam ve mevkilerinin, hatta kendi bedenlerinin ellerinin arasından kayıp gittiğine şahitlik ederken bir anlamda yok olmuşlardır. Madde olmaktan çıkmış, artık birer ruh haline gelmişlerdir. Kuşkusuz bu gerçeğin farkına varmak materyalistler için olabilecek en dehşet verici olaydır. Çünkü sahip oldukları her şeyin bir hayalden ibaret olması, kendi tabirleriyle onlar için henüz dünyadayken ölmeden bir ölüm hükmündedir. Bu gerçekle birlikte bir Allah bir de kendileri kalmıştır. Nitekim Allah kendisini tek olarak ve yapayalnız yarattığım şu adamı bana bırak ayetiyle her insanın kendi katında aslında yapayalnız olduğu gerçeğine dikkat çekmiştir. Müddessir suresi 11. Bu olağanüstü gerçek daha pek çok ayetle haber verilmiştir. Andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de teker teker yapayalnız ve yalın bir tarzda bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanıza bıraktınız. Enam suresi 94. Ve bunların hepsi kıyamet günü ona yapayalnız tek başlarına geleceklerdir. Meryem suresi 95. Bu ayetlerde anlatılan gerçeğin bir manası da şudur. Maddeyi ilah edinenler Allah'tan gelmiş ve yine ona dönmüşlerdir. İsteseler de istemeseler de Allah'a teslim olmuşlardır. Şimdi hesap gününü beklemektedirler ve o gün hepsi tek tek sorguya çekileceklerdir. Her ne kadar anlamak istemeseler de. Sonuç. Buraya kadar anlattığımız konu yaşamınız boyunca size anlatılmış en büyük gerçeklerden biridir. Çünkü tüm maddesel dünyanın gerçekte bir gölge varlık olduğunu ispatlayan bu konu, Allah'ın varlığının ve yaratılışının kavranmasının, onun yegane mutlak varlık olduğunun anlaşılmasının anahtarıdır. Bu konuyu anlayan insan, dünyanın insanların çoğunun sandığı gibi bir yer olmadığını fark eder. Dünya, caddelerde amaçsızca dolaşanların, meyhanelerde kavga edenlerin, lüks kafelerde birbirlerine gösteriş yapanların, mallarıyla övünenlerin, hayatlarını boş amaçlara adayanların sandığı gibi gerçekte var olan mutlak bir yer değildir. Sadece bir algılar bütünü, bir hayaldir. Saydığımız insanların hepsi de bu algıları zihinlerinin içinde seyreden birer gölge varlıktır. Ama bunun bilincinde değildirler. Bu konu çok önemlidir ve Allah'ı inkar eden materyalist felsefeyi en temellerinden çökertir. Marx, Engels, Lenin gibi materyalistlerin bu konuyu duyduklarında paniğe kapılmaları, öfkelenmeleri, yandaşlarını sakın düşünmeyin diye uyarmaları bu yüzdendir. Aslında bu kişiler algıların beyinde oluştuğu gerçeğini bile kavrayamayacak kadar büyük bir akli zafiyet içindedirler. Beyinlerinin içinde seyrettikleri dünyayı dış dünya sanmakta, bunun aksini gösteren apaçık delilleri ise bir türlü anlayamamaktadırlar. Bu gaflet Allah'ın inkarcılara vermiş olduğu akıl eksikliğinin bir sonucudur. Çünkü Kur'an'da bildirildiğine göre inkarcıların kalpleri vardır, bununla kavrayıp anlayamazlar. Gözleri vardır, bununla görmezler. Kulakları vardır, bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. Araf suresi 179. Bu noktanın daha ötesini kendi samimi düşüncenizi kullanarak da bulabilirsiniz. Bunun için dikkatinizi toplayarak konsantre olmanız, etrafınızdaki cisimleri nasıl gördüğünüz ve onlara nasıl dokunduğunuz hakkında düşünmeniz gerekir. Eğer dikkatlice düşünürseniz, gören, işiten, dokunan, düşünen ve şu anda bu kitabı okuyan akıllı varlığın sadece bir ruh olduğunu ve sanki bir tür perde üzerinde madde denen algıları seyrettiğini hissedebilirsiniz. Bunu kavrayan insan, insanlığın büyük bölümünü aldatan maddi dünya boyutundan uzaklaşıp gerçek varlık boyutuna girmiş olur. Sözünü ettiğimiz gerçek, tarih boyunca bazı dindarlar ya da felsefeciler tarafından anlaşılmıştır. İmam Rabbani, Muhyiddin Arabi, Mevlana Cami gibi İslam alimleri bu gerçeği Kur'an'ın işaretleriyle ve akıl yoluyla bulmuşlardır. George Berkeley gibi bazı batılı felsefeciler de aynı gerçeği akıl yoluyla kavramışlardır. İmam Rabbani tüm maddesel evrenin bir hayal ve vehim, algı olduğunu ve tek mutlak varlığında Allah olduğunu mektubatında şöyle anlatmıştır. Allah yarattığı varlıkların vücutlarını yokluktan başka bir şey yapmadı. Tüm bunları his ve vehim, algı derecesinde yarattı. Alemin varlığı his ve vehim derecesinde olup maddi derecede değildir. Gerçek manada dışarıda, dış dünyada, yüce zattan, Allah'tan başkası yoktur. İfadeler Türkçeleştirilerek alınmıştır. İmam Rabbani insanın muhatap olduğu tüm görüntülerin birer hayalden ibaret olduğunu, dışarıda bir aslının bulunmadığını da açıkça ifade etmiştir. O mevhum daire hayalde resmedilir. O resmedildiği mertebede de görülür ama hayal gözüyle, fakat dışarıda baş gözüyle görüldüğü sanılır. Ne var ki durum öyle değildir. Dışarıda onun ne ismi vardır ne de izi. Evet, böyle bir durum yoktur ki orada görülsün. Aynaya yansıyan bir kişinin yüzü dahi bu şekil üzeredir. Zira onun dışarıda bir sabitliği yoktur. Elbette onun sabitliği ve görüntüsü. Her ikisi birden hayaldedir. En iyi bilen Sübhan Allah'tır. İfadeler Türkçeleştirilerek alınmıştır. Mevlana Cami de Kur'an'ın işaretleri ve akıl yoluyla bulduğu bu hayret verici gerçeği, kainatta ne varsa hepsi vehim ve hayaldir. Ya aynalardaki akislerdir ya da gölgeler gibidir diyerek dile getirmiştir. Ancak bu gerçeği kavrayanların sayısı tarih boyunca hep sınırlı kalmıştır. İmam Rabbani gibi büyük alimler bu gerçeğin kitlelere anlatılmasının sakıncalı olabileceğini, çoğu insanın bunu anlayamayacağını yazmışlardır. İçinde yaşadığımız çağda ise söz konusu gerçek bilimin ortaya koyduğu kanıtlarla açıklanır hale gelmiş bulunmaktadır. Evrenin bir gölge varlık olduğu gerçeği, dünya tarihinde ilk kez bu denli somut, açık ve anlaşılır bir biçimde izah edilmektedir. Bu nedenle 21. yüzyıl insanların yaygın olarak ilahi gerçekleri kavrayacakları ve tek mutlak varlık olan Allah'a dalga dalga yönelecekleri bir tarihsel dönüm noktası olacaktır. 21. yüzyılda 19. yüzyılın materyalist inançları tarihin çöplüğüne atılacak, Allah'ın varlığı ve yaratışı kavranacak, mekansızlık, zamansızlık gibi gerçekler anlaşılacak, insanlık asırlardır gözünün önüne çekilen perdelerden, aldatmacalardan ve batıl inanışlardan kurtulacaktır. Bu kaçınılmaz gidişin hiçbir gölge varlık tarafından durdurulması da mümkün değildir. Zamanın izafiyeti ve kader gerçeği. Bu noktaya kadar anlattıklarımızla birlikte, gerçekte üç boyutlu bir mekanın var olmadığını, bunun tamamen algılardan kaynaklanan bir ön yargı olduğu ve tüm yaşamın mekansızlık içinde sürdüğü kesinlik kazanmaktadır. Bunun aksini iddia etmek, akıl ve bilimsellikten uzak bir batıl inanç olacaktır. Çünkü fiziksel bir dünyanın varlığına dair elde geçerli hiçbir kanıt yoktur. Bu durum, evrim teorisinin de temelini oluşturan materyalist felsefenin birinci varsayımını çürütür. Bu varsayım, maddenin mutlak ve sonsuz olduğu varsayımıdır. Materyalist felsefenin ikinci varsayımı ise, zamanın mutlak ve sonsuz olduğu varsayımıdır ki, bu da diğeri kadar batıl bir inanıştır. Zaman algısı. Zaman dediğimiz algı, aslında bir anı bir başka anla kıyaslama yöntemidir. Bunu bir örnekle açıklayabiliriz. Bir cisme vurduğumuzda bundan belirli bir ses çıkar. Aynı cisme 5 dakika sonra vurduğumuzda yine bir ses çıkar. Kişi birinci ses ile ikinci ses arasında bir süre olduğunu düşünür ve bu süreye zaman der. Oysa ikinci sesi duyduğu anda birinci ses sadece zihnindeki bir hayalden ibarettir. Sadece hafızasında var olan bir bilgidir. Kişi hafızasında olanı yaşamakta olduğu anla kıyaslayarak zaman algısını elde eder. Eğer bu kıyas olmasa zaman algısı da olmayacaktır. Aynı şekilde kişi bir odaya kapısından girip sonra da odanın ortasındaki bir koltuğa oturan bir insanı gördüğünde kıyas yapar. Gördüğü insan koltuğa oturduğu anda onun kapıyı açması, odanın ortasına doğru yürümesiyle ilgili görüntüler sadece beyinde yer alan bir bilgidir. Zaman algısı koltuğa oturmakta olan insan ile bu bilgiler arasında kıyas yapılarak ortaya çıkar. Kısacası zaman, beyinde saklanan bir takım hayaller arasında kıyas yapılmasıyla var olmaktadır. Eğer bir insanın hafızası olmasa, beyni bu tür yorumlar yapmaz ve dolayısıyla zaman algısı da oluşmaz. Bir insanın ben 30 yaşındayım demesinin nedeni, beyninde söz konusu 30 yıla ait bazı bilgilerin biriktirilmiş olmasıdır. Eğer hafızası olmasa, ardında böyle bir zaman dilimi olduğunu düşünmeyecek, sadece yaşadığı tek bir an ile muhatap olacaktır. Zamansızlığın bilimsel anlatımı. Bu konuda görüş belirten düşünür ve bilim adamlarından örnekler vererek konuyu daha iyi açıklamaya çalışalım. Nobel ödüllü ünlü genetik profesörü ve düşünür Francis Jacob, Mümkünlerin Oyunu adlı kitabında zamanın geriye akışı ile ilgili şunları anlatır.